Ayrım 4.
Her şeyin eskisi gibi kalmasını isteyenler, yanıtı çabuk buluyor ve kadının doğa mesleğine gönderme yaparak meseleyi hallettiğine inanıyor. Milyonlarca kadının ev sahibesi, çocuk doğurucu ve çocuk eğiticisi olarak kendi paylarına ayrılmış doğa mesleğini, nedenlerini ayrıntılı olarak anlatacağız. Hiç de yerine getirecek durumda olmadıklarını, evlilik onlar için bir boyunduruk ve kölelik haline geldiği ve yaşamlarını sefalet ve yoksulluk içinde sürdürmek zorunda oldukları için milyonlarcasının bu meslekte büyük ölçüde başarısız kaldıklarını göremiyorlar. Bu o bilgileri ilgilendirmiyor tabii. Aynı şekilde milyonlarca kadının çıplak yaşamı sürdürebilmek için çeşitli mesleklerde, çoğunlukla doğal olmayan biçimde ve güçlerinin çok üstünde kendilerini tüketmek zorunda olmaları da onları ilgilendirmiyor. Bu nahoş olgu önünde, aynen proletaryanın sefaleti önünde ezelden beri böyleydi ve ebediyen böyle kalacak diye kendilerini ve başkalarını avutarak yaptıkları gibi gözlerini ve kulaklarını kapatıyorlar. Kadının zamanımızın kültürel kazanımlarından tam pay almaya, durumunu kolaylaştırmak ve düzeltmek ve tüm düşünsel ve fiziksel yeteneklerini geliştirmek ve erkekler gibi en iyi şekilde uygulamak için bu kazanımları kullanmaya hakkı olduğunu bilmek istemiyorlar. Ve bunun dışında kadının bedensel ve ruhsal açıdan bağımsız olması için ve böylelikle diğer cinsin lütfuna ve merhametine bağımlı olmaması için ekonomik açıdan da bağımsız olması gerektiği söylendiğinde sabırları taşıyor. Öfkeleri kabarıyor ve ardından zamanın çılgınlığı ve delice hak eşitliği çabaları üzerine şiddetli bir suçlama seli geliyor. Bunlar dar ön yargı çemberinin dışına çıkamayan erkek ve kadın cinsinden dar kafalılardır. Bunlar karanlığın egemen olduğu her yerde bulunan ve kendileri için rahatlatıcı karanlığa bir ışık huzmesi düşer düşmez korkuyla haykıran baykuş cinsidir. Ancak hareketin karşıtlarının diğer bir kısmı açık gerçekler karşısında gözlerini kapayamıyor. Daha önceki çağların hiçbirinde tüm kültürel gelişimle kıyaslandığında kadınların büyük bölümünün bugünkünden daha hoşnutsuz bir durum içinde bulunmadığını ve bu nedenle kendi başlarına kaldıkları sürece durumlarının nasıl yükseltilebileceğinin incelenmesi gerektiğini kabul ediyor. Buna karşılık muhaliflerin bu bölümü evlilik limanına girmiş kadınlar için sosyal sorunun çözülmüş olduğunu düşünüyor. Bu nedenle bu bölüm erkekle rekabete girebilmeleri için evli olmayan kadınlara güç ve yeteneklerinin uygun olduğu iş alanlarının açılmasını talep ediyorlar. Bazıları daha ileri gidip rekabetin aşağı iş ve meslek türleriyle sınırlı kalmamasını, daha yüksek meslekleri sanat ve bilim alanında kapsamasını talep ediyorlar. Kadınların tüm yüksek öğrenim kurumlarına, özellikle de üniversitelere kabulünü istiyorlar. Ayrıca özellikle Birleşik Devletler'de kadınlar tarafından elde edilen sonuçlara dikkat çekerek devlet hizmetlerinde posta, telgraf, demiryolu hizmetleri görev almalarının kabulünden yanalar. Kimileri kadının politik haklarının tanınması talebinde koyuyorlar. Bunlara göre kadın aynı erkek gibi bir insan ve yurttaştır ve şimdiye dek yürütme ve yasamanın yalnızca erkeğin elinde olması, onun bu ayrıcalığı salt kendi yararına sömürdüğünü ve kadına her açıdan vasilik ettiğini kanıtlamıştır. Buna engel olunmalıdır. Burada kısaca tanımlanan çabalarda dikkat çekici nokta bugünkü toplum düzeninin çerçevesinden öteye geçememesidir. Bununla genel olarak kadının durumunda esasen ve kesin olarak bir şey elde edilip edilmeyeceği sorusu ortaya atılmıyor. Burjuva yani kapitalist toplum düzeni zemininde erkek ile kadının burjuva eşitliği sorunun kesin çözümü olarak değerlendiriliyor. Kadının küçük zanaat ve sanayi mesleklerine engelsiz kabulü söz konusu olduğunda gerçekte ve hedefe ulaşıldığını ve egemen sınıflar tarafından kendi yararına en güçlü teşviki gördüğünün bilincine varılamıyor ya da insanlar kendi kendini kandırıyor. Ancak mevcut koşullar altında kadınların tüm sanayi ve küçük zanaat mesleklerine kabulü iş gücünün rekabet mücadelesinin gittikçe keskinleşmesine etkide bulunacaktır. Ve sonuç kadın ve erkek iş gücü için ücret ya da maaş biçiminde olsun gelirin aşağı çekilmesi olacaktır. Bu çözümün doğru olamayacağı açık. Kadının tam burjuva eşitliği yalnızca kadınların bugünkü toplum düzeni zeminindeki bu çabasına dostça bakan erkeklerin son hedefi değildir. Aynı zamanda hareket içinde çalışan burjuva kadınlar tarafından da son hedef olarak kabul ediliyor. Yani onlar ve onlarla aynı düşüncedeki erkekler talepleriyle küçük burjuva dar kafalılık yüzünden ve kadınların yüksek öğrenime ve daha iyi ücretli resmi görevlere kabulü söz konusu olduğunda daha az kişisel çıkar sağlama ve rekabet korkusundan harekete karşı düşmanca duygular besleyen erkekler dünyasıyla çelişirler. Ancak aralarında işçilerle kapitalistler arasındaki gibi bir sınıf çelişmesi mevcut değildir. Burjuva kadın hareketinin erkeklerle eşitlik için tüm taleplerini kabul ettirdiği varsayılsa bile, böylece ne sayısız kadın için bugünkü evliliğin teşkil ettiği kölelik, ne fahişelik ne de evli kadınların büyük çoğunluğunun kocalarına bağımlılığı ortadan kaldırılmış olmaz. Kadınların çoğunluğu için toplumun daha elverişli tabakalarında konumlanmış birkaç bin cinsiyet yoldaşlarının yüksek öğrenime, doktorluğa ya da herhangi bir bilimsel ya da memuriyet kariyerine ulaşıp ulaşmaması önemli değildir. Bununla cinsin genel durumunda hiçbir şey değişmez. Kadın cinsi kitlesi çifte baskı altında eziliyor. Birincisi erkek dünyasına sosyal ve toplumsal bağımlılık altında, gerçi bu yasalar önünde ve haklar açısından biçimsel eşitlikle hafifletiliyor ama ortadan kaldırılmıyor. Ve ikincisi genelde kadınların, özelde de proleter kadınların, proleter erkek dünyası gibi içinde bulunduğu ekonomik bağımlılık altında. Bundan sosyal konumları fark etmeksizin tüm kadınların kültür gelişimimiz dolayısıyla erkek dünyası tarafından egemenlik altına alınmış ve ihmal edilmiş cins olarak mevcut devlet ve toplumun yasalarında ve kurumlarında değişikliklerle bu durumu mümkün olduğunca ortadan kaldırmakta çıkar sahibi olduğu sonucu çıkar. Fakat kadınların muazzam çoğunluğunun gerek kadın proleterlerin altında en çok ezildiği ücret köleliğini, gerekse mülkiyet ve geçimini sağlama koşullarımızla çok işten bağıntılı olan cinsiyet köleliğini ortadan kaldırmak için mevcut devlet ve toplum düzeninin temelden dönüştürülmesinde en derin çıkarı vardır. Burjuva kadın hareketi içindeki kadınlar böylesi radikal bir değişimin gerekliliğini kavramıyor. Ayrıcalıklı konumlarının etkisi altında kendilerinden daha ileri giden proleter kadın hareketinin çabalarını karşısında mücadele vermeleri gereken tehlikeli ve onaylanamaz çabalar olarak görüyorlar. Yani kapitalistlerle işçi sınıfı arasındaki içinde bulunduğumuz koşulların sivrilmesiyle gittikçe sertleşen sınıf çelişkisi kadın hareketi içinde de mevcuttur. Buna rağmen düşman kız kardeşler sınıf savaşı içinde bölünmüş erkek dünyasından çok daha fazla ayrı yürüyüp birlikte darbe vurarak mücadeleyi sürdürebilecekleri temas noktalarına sahiptirler. Bu mevcut devlet ve toplum düzeni zemininde kadınların erkeklerle eşitliğinin, yani kadının gücünün ve yeteneklerinin yettiği tüm alanlarda faaliyetinin ve erkeklerle medeni, hukuksal ve politik açıdan tam eşitliğinin söz konusu olduğu tüm alanlar için geçerlidir. Bunlar çok önemli ve görüleceği gibi çok kapsamlı alanlardır. Bunun yanı sıra proleter kadın dünyası, proleter erkek dünyasıyla el ele, çalışan kadını fiziki ve ahlaki dejenerasyondan koruyan ve anne ve çocukların eğiticisi olarak yeteneklerini güvenceye alan tüm önlem ve kurumlar uğruna mücadele etme özel çıkarına sahiptir. Ayrıca proleter kadınlar erkek sınıf ve kader yoldaşları ile birlikte iki cinsinde tam ekonomik ve düşünsel bağımsızlığını uygun sosyal kurumlar aracılığıyla olanaklı kılan bir durum yaratmak için toplumun temelden değişimi için mücadeleyle yükümlüdür. Yani söz konusu olan yalnızca burjuva kadın hareketinin hedefi olan kadının erkekle eşitliğini mevcut devlet ve toplum düzeninde gerçekleştirmek değil, bunun ötesinde insanı insana, yani aynı zamanda bir cinsi diğerine bağımlı kılan tüm engelleri ortadan kaldırmaktadır. Kadın sorununun bu çözümü sosyal sorunun çözümüyle denk düşer. Bu nedenle kadın sorununu tüm kapsamıyla çözmeyi amaçlayanlar, sosyal sorunun çözümünü tüm insanlık için kültür sorunu olarak bayraklarına yazmış olanlarla, yani sosyalistlerle el ele yürümelidir. Bütün partiler içinde Sosyal Demokrat Parti, kadının tam eşitliğini, her türlü bağımlılıktan ve baskıdan kurtuluşunu, ajitatif nedenlerle değil, gereklilikten programına almış olan tek partidir. Cinslerin sosyal bağımsızlığı ve eşitliği olmaksızın insanlığın kurtuluşu olmaz. Burada açıklanan temel görüşleri herhalde tüm sosyalistler bizimle birlikte kabul eder. Ama nihai hedeflerin gerçekleştirme tarzını nasıl düşündüğümüz, yani özlenen herkesin bağımsızlık ve eşitliğinin esasını teşkil eden önlemlerin ve tek tek kurumların hangi nitelikte olacağı konusunda aynı şey söylenemez. Gerçeklik zemininden ayrılır ayrılmaz ve gelecek oluşumlarına ilişkin tasvirlere dalar dalmaz, spekülasyona çok geniş bir alan açılmış olur. Neyin olası olduğu ya da olmadığı üzerine düşünce çatışması başlar. Bu nedenle bu kitapta bu yönde ifade edilenler yalnızca yazarın kişisel görüşü olarak değerlendirilmemelidir. Ve o yüzden olası saldırılarda yalnızca onun kişiliğine yönelmelidir. Söylenenlerin sorumluluğunu tek başına o taşıyor. Objektif ve dürüst niyetli saldırıları memnunlukla karşılayacağız. Bu kitabın içeriğini gerçeğe aykırı biçimde gösteren ya da iftiralara dayanan saldırıları suskunlukla geçiştireceğiz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalarda olguların incelenmesi sonucunda çıkarılması gereken tüm sonuçlar çıkarılacaktır. Gerçeğin görülmesi için en iyi koşul önyargısızlıktır ve yalnızca olanın ve olması gerekenin çekinmeksizin ifade edilmesi hedefe götürür. Birinci kısım. Geçmişte kadın. Birinci bölüm. İlkel toplumda kadının konumu. 1. İlk çağların ana dönemleri. Kadının ve işçinin ortak yanı ezilen olmalarıdır. Bu baskının biçimleri zaman içinde ve çeşitli ülkelerde değişti ama baskı kaldı. Ezilen olma kavrayışı tarihsel gelişim sürecinde de sık sık ezilenlerin bilincine çıktı ve durumlarının değişmesine ve iyileşmesine yol açtı. Ama bu baskının esas karakterini nedenleriyle birlikte kavrayan bir anlayış, kadında olduğu kadar işçide de günümüzün bir sonucudur. Haksız görünen koşulların ortadan kaldırılması için başarı şansına sahip bir hareket kendine yer açmadan önce toplumun gerçek karakteri ve onun gelişiminin temelinde yatan yasalar kavranmalıydı. Ancak böyle bir hareketin kapsamı ve derinliği mağdur tabakalarda yaygınlaşmış olan kavrayışın ve bu tabakaların sahip olduğu hareket özgürlüğünün ölçüsüne bağlıdır. İki bakımdan da kadın gerek gelenek ve eğitim yüzünden ve gerekse ona tanınan özgürlük bakımından işçinin gerisindedir. Bir başka nokta şudur. Kuşaklardan beri süregelen koşullar sonuçta alışkanlık haline alır ve katılım ile eğitim bunun her iki taraf açısından doğal gibi görünmesine yol açar. Bu nedenle özellikle kadın bugün hala aşağı konumunu doğal bir şey olarak kabulleniyor ve ona bunun onursuzluk olduğunu ve erkekle eşit, toplumun her açıdan aynı değere sahip bir üyesi olmaya çalışması gerektiğini kavratmak kolay değildir. Kadının ve işçinin konumunda ne kadar çok benzerlikler bulunsa da kadın işçiden bir noktada ileridedir. Kadın köleleşen ilk insani yaratıktır. Kadın köle var olmadan önce köle olmuştur. Her türlü sosyal bağımlılık ve baskı ezilenin ezene ekonomik bağımlılığından kaynaklanır. Kadın ilk zamanlardan beri bu durumdadır. Bunu bize insan toplumunun gelişim tarihi gösteriyor. Ne var ki bu gelişimin bilinmesi nispeten yenidir. Coğrafya, doğa ve tarih bilgisinin reddedilmez ve sayısız olgulara dayanan araştırmaları karşısında İncil'in öğrettiği dünyanın yaratılışı efsanesi nasıl ayakta tutulmadıysa, İnsanların yaratılışı ve gelişimi ile ilgili efsanenin de aynı şekilde savunulamaz olduğu kanıtlandı. Gerçi bu gelişim tarihinde henüz tüm dönemler aydınlatılmadı ve aydınlatılmış olan bazı dönemler ile ilgili araştırmacılar arasında şu ya da bu olgunun önemi ve bağıntısı üzerine hala düşünce farklılıkları vardır. Ama genel olarak açıklık ve uyum mevcuttur. İncil'deki ilk insan çifti için iddia edildiği gibi, İnsanın uygar insan olarak dünyaya gelmediği kesindir. Bilakis o kendisini tam anlamıyla hayvanlık durumundan yavaş yavaş kurtardığı sonsuz uzunlukta sürelerde gerek sosyal ilişkilerinin gerekse kadın ile erkek arası ilişkilerinin çok çeşitli değişimlere uğradığı gelişme dönemlerinden geçti. Bilgisizler ya da hilekarlar tarafından her gün kulağımızın içine sokulan gerek kadın ile erkek gerekse yoksul ile zengin arasındaki ilişki için bu ezelden beri böyledir ve ebediyen böyle kalacaktır iddiası her açıdan yanlış, yüzeysel ve uydurmadır. Elinizdeki eserin amaçları için cinsler arası ilişkilerin ilk çağlardan beri izlediği yolun ardışık tasviri özel bir öneme sahiptir. Çünkü eğer insanlığın gelişiminin şimdiye kadarki seyri içinde bu ilişkiler bir yanda üretim ve öte yanda üretilenin paylaşım tarzının gerçekleşiş biçimi ölçüsünde değişiyorsa, üretim ve paylaşım tarzındaki başka değişimlerle cinslerin ilişkilerinin de defalarca değişecek olması kendiliğinden anlaşılırdı. Ne doğada ne de insan yaşamında hiçbir şey sonsuz değildir. Sonsuz olan tek şey değişimdir, başkalaşımdır. İnsan toplumunun gelişiminde geriye doğru bakılabildiği kadarıyla ilk insan topluluğu sürüdür. Nüfusun çoğalması ve başlangıçta kökler ve meyvelerden oluşan geçimin sağlanmasının zorlaşması, sürülerin bölünmesine ya da ayrılmasına ve yerleşmek için yeni yerler aramasına yol açtı. Belgesel kanıtlara sahip olmadığımız bu neredeyse hayvan benzeri durum, tarihsel dönemde bilinen çeşitli uygarlık basamakları ya da hala yaşayan vahşi kabileler üzerine öğrendiklerimize göre kuşkusuz var olmuştur. İnsan bir yaratıcının buyruğuyla uygarlıkta yüksek bir varlık olarak yaşama adım atmadı. Bilakis sonsuz uzun ve yavaş bir gelişim sürecinde çok çeşitli aşamalardan geçti ve dünyanın her yerinde, tüm bölgelerde inişli çıkışlı uygarlık devirleri içinde ve benzerleriyle sürekli farklılaşarak bugünkü uygarlık düzeyine erişti. Ve yeryüzünün bir bölümünde büyük halklar en ileri uygarlık aşamalarına gelmişken, dünyanın çeşitli bölgelerinde başka kabileler uygarlık gelişiminin çeşitli kademelerinde bulunuyorlar. Bunlar bize kendi geçmişimiz üzerine bir fikir verir ve insanlığın uzun gelişim seyrinde hangi yollardan geçtiğini gösterir. Uygarlık araştırmalarının ona göre yapılacağı ortak genel kabul görmüş bakış açılarını koyma bir kez başarılabilirse, böylece insanların geçmişteki ve bugünkü işlerine yepyeni bir ışık tutan bir sürü olgu ortaya çıkacaktır. Ondan sonra bugün anlayamadığımız ve yüzeysel değerlendirenler tarafından mantıksız ve sıkça ahlak dışı olarak saldırılan olaylar bize açıklanabilir ve doğal görünecektir. Türümüzün ilk gelişim tarihi üzerine örtülmüş olan örtü, Beethoven'den bu yana Taylor, MacLennan, Lobeck ve benzeri gibi önemli sayıda bilgin tarafından yapılan incelemelerle aralanmıştır. Bunlara en temel eseriyle Morgan katıldı. Frederick Engels tarafından bir dizi ekonomik ve politik karakterde tarihsel olguyla tamamlandı ve yenilerde Kunov tarafından kısmen onaylandı, kısmen düzeltildi. F.R. Engels'ın mükemmel eserinde Morgan'a ilaveten verdiği açık ve mantıki anlatımları ile üst ve alt uygarlık gelişimlerindeki kabilelerin yaşamında kısmen saçma görünen bir yığın anlaşılmaz olayların üzerine bolca ışık tutuluyor. İnsan toplumunun zamanın akışı içinde aldığı yapısını ancak şimdi kavrayabiliyoruz. Buna göre evlilik, aile ve devlet üzerine bugüne kadarki anlayışlarımızın gerçeklik için hiçbir temelin bulunmadığı, fantazi bir tablo oluşturan, tamamen yanlış görüşler üzerinde yükseldiği sonucu çıkıyor. Evlilik, aile ve devlet için kanıtlananlar özellikle kadının rolü içinde geçerlidir ve kendisine ezelden beri böyle denen şeyden gelişmenin çeşitli dönemlerinde önemli ölçüde ayrılmaktadır. Engels'in katıldığı Morgan, insanlığın bugüne kadarki tarihini üç ana döneme ayırır. Vahşilik, barbarlık, uygarlık, ilk iki dönemin her birini yeni, alt, orta ve üst basamak olarak üçe ayırır. Çünkü bunlar yaşam ve geçim araçlarının kazanılmasına yönelik belirli temel iyileştirmeler, dolayısıyla birbirinden ayrılırlar. Morgan tıpkı Karl Marx ve Frederick Engels'ın temellendirdiği gibi materyalist tarih anlayışı doğrultusunda üretim sürecindeki ilerleme ile, yani geçimin sağlanmasındaki ilerleme ile, halkların yaşamlarını biçimlendirmelerinin belli dönemlerde uğradığı dönüşümlerde kültürel gelişmenin esas belirtisini görür. Böylece vahşilik döneminin alt basamağı insanın kısmen ağaçların üzerinde yaşadığı, esas olarak meyve ve köklerle beslendiği, fakat aynı zamanda konuşma dilinin de başladığı insan türünün çocukluk dönemidir. Vahşiliğin orta basamağı beslenme için küçük hayvanların, balıklar, yengeçler vesaire değerlendirilmesi ve ateşin kullanımıyla başlar. Silah yapımı ortaya çıkar. Önce tahtadan ve taştan topuz ve kargı yapılır ve bununla av ve beslenme kaynakları ve yerleşim ve av bölgeleri için komşu sürülerle savaşta başlar. Bugün hala Afrika'nın, Avustralya'nın ve Polinezya'nın kimi kabilelerinde ve halklarında var olan yamyamlık da bu basamakta görülür. Vahşiliğin üst basamağı silahların ok yay şeklinde mükemmelleştirilmesiyle karakterizedir. El dokumacılığı, kenevir ya da sazdan sepet örme ve cilalı taş aletlerinin yapımı ortaya çıkar. Bununla kayık ve kulübe yapımı için ağacın işlenmesi mümkün olur. Yani yaşamın biçimlendirilişi artık daha çok yönlüdür. Mevcut aletler ve yardımcı araçlar daha büyük insan toplulukları için daha fazla gıda sağlanmasını olanaklı kılar. Barbarlığın alt basamağını Morgan çömlekçiliğe geçişle başlatır. Hayvanların evcilleştirilmesi ve yetiştirilmesi ve böylece et ve süt üretimi, çeşitli kullanım amaçları için deri, boynuz, kıl sağlanması, bununla birlikte bitki ekimi başlar. Batıda mısır, doğuda ise mısır hariç neredeyse bütün bilinen tahıl türleri ekilir. Barbarlığın orta basamağı bize doğuda ev hayvanlarının evcilleştirilmesini, batıda da yapay sulama aracılığıyla gıda bitkileri ekiminin gittikçe yaygınlaştırılmasını gösterir. Güneşte kurutulmuş tuğlanın ve taşın yapılarda kullanılması da bu dönemde başlar. Hayvanların evcilleştirilmesi ve yetiştirilmesi sürü oluşumunu teşvik eder ve çobanlık yaşamına yol açar. İnsanlar ve hayvanlar için daha büyük gıda maddesi gereksinimi tahıl tarımına yol açar. Bu daha büyük yerleşik gıda maddelerinin artması ve çeşitlenmesi anlamına gelir ve yamyamlık yavaş yavaş kaybolur. Barbarlığın üst basamağı demir cevherinin eritilmesi ve harf yazısının bulunmasıyla başlar. Daha yoğun tarımı olanaklı kılan demirden saban bulunur. Orman açmayı kolaylaştıran demirden balta ve demirden kürek kullanıma sokulur. Demirin işlenmesiyle yaşama başka bir biçim veren bir dizi faaliyet başlar. Demir aletler ev, gemi ve araba yapımını kolaylaştırır. Metalin işlenmesiyle ayrıca el sanatları mükemmelleştirilmiş, silah tekniği çevresi duvarla örülmüş kentlerin inşası ortaya çıkar. Sanat olarak mimarlık doğar. Mitoloji, şairlik, tarih, harf yazısının bulunmasıyla kalıcılık ve yaygınlık kazanır. Zaman içinde Avrupa'nın ve tüm dünyanın uygarlık gelişimine etkide bulunan sosyal değişimlerin temelini atan bu yaşam tarzının geliştiği yer öncelikle Şark'tır ve Akdeniz çevresindeki ülkelerdir. Mısır, Yunanistan, İtalya. 2. Ailenin biçimleri. Vahşilik ve barbarlık dönemleri daha sonraki dönemlerdekilerden önemli ölçüde ayrılan kendine özgü, cinsel ve toplumsal ilişkilere sahipti. Beckhoven ve Morgan titiz araştırmalarla bu ilişkilerin izini sürdüler. Beckhoven mitolojilerde, efsanelerde, tarihsel bilgilerde bize tamamen tuhaf gelen ama aslında eski zamanların görünüm ve olaylarından kimi bulanık anımsamaları günümüze dek taşıyan görünümlerin karakterini kavramak için eski yazıları ayrıntısıyla inceledi. Morgan New York eyaletinde yerleşik İrokezelerin arasında onlarca yıl kaldı ve bu arada adı geçen Kızılderili kabilelerin yaşam, aile ve akrabalık ilişkilerine ilişkin yepyeni ve beklenmedik bilgiler kazandığı gözlemler yaptı. Bunlar temelinde başka yerlerde yapılmış gözlemlerde doğru anlatıma ve aydınlığa kavuştu. Beckhoven ve Morgan, ilk çağ kabilelerinde cinsler arası ilişkinin bilinen tarihsel dönemdekinden ve modern uygar halklardakinden çok başka olduğunu her biri kendi tarzında keşfetti.